Ayrım 25, sayfa 164. Ancak Taraf gazetesi planın ismini AKP'yi ve Fethullah Gülen cemaatini bitirme planı olarak yayımladı. Bu ismi hakikaten kim koydu? Neden böyle bir isim konuldu? AKP ile neden Nakşibendi tarikatı değil de Fethullah Gülen cemaati? Bu da üzerine durmaya değer. Diğer bir noktaya oluşturmaktadır. 24 Haziran 2009'da Genelkurmay Savcılığı soruşturma hakkında kavuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Bu doğal bir sonuçtu. Çünkü ellerindeki bir fotokopiydi. Hukuki değere sahip bir belge değildi. 26 Haziran 2009 günü yapılan basın toplantısında haklı olarak kağıt parçası demem karşı tarafı ciddi şekilde rahatsız etti. Komploları, oyunları tıkanmıştı. Bu soruşturma kapsamında Genelkurmay Savcılığı tarafından el konulan hard diskler Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Naip Hakimi tarafından incelendi. 5,5 GB hacmindeki tutanakta 71 adet hard diskte kovuşturma ile ilgili olacak veya kovuşturmaya katkı sağlayacak hiçbir bilgi ve belgenin bulunmadığı, inceleme tutanağında ise iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı bulunamamıştır ifadeleri yer almaktaydı. 17 Haziran 2009 günü Albay Dursun Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağrılmıştı. Bunun yasaya aykırı olduğunu kendilerine iletince savcılık bir yazıyla bu talebini geri almıştı. 26 Haziran 2009'da basın toplantısı yaptığımız günün erken saatlerinde sabaha karşı TBMM'de bir yasal düzenleme yapılmıştı. Gece yarısı yapılan değişiklikten Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi yoktu. Birinci değişiklikle askeri şahısların askeri mahallelerde işledikleri suçlar nedeniyle özel yetkili mahkemeler tarafından yargılanmalarının önü açılıyordu. Bu madde anayasaya aykırıydı. 26 Haziran 2009'da yapılan yasa değişikliği üzerine Albay Çiçek tekrar ifade vermeye çağrıldı. İfadeye çağrıldığı gün 30 Haziran 2009'du. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Belki de o günü özellikle seçmişlerdi. Toplantı esnasında 26 Haziran'da yapılan yasa değişikliğinin anayasaya aykırı olduğunu açıkça belirttik. Ancak görüşlerimiz dikkate alınmadı. O gece tutuklanan Albay Çiçek 18 saat geçmeden tahliye edildi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi de değişikliğin bu maddesini iptal etti. İkinci değişiklik ise her halükarda sivil şahısların askeri mahkemelerde yargılanmalarına son veriliyordu. Bu madde tartışmalıydı. Başlangıçta doğal, uygun bir değişiklik olarak da görülebilir. Ancak unutulmasın ki bu değişiklikten ilk faydalanacak kişiler Kayseri'de haklarında askeri savcılık tarafından soruşturma açılan ancak o gün yakalanamayan 5 sivil kişinin olduğudur. Olaylar yasa değişikliğinin zamanlaması, yasa değişikliklerinden nasıl ve kimlerin faydalandığı, bu yasa değişikliklerinin cemaat tarafının istenildiğini göstermektedir. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planı komplosu burada bitmeyecekti. Cemaat bu konudaki başarısızlığı kabul etmeyecek, komplonun devamı için her fırsatı kullanmaya çalışacaktır. Kamuoyunda amirallere suikast soruşturması olarak bilinen Gölcük Operasyonu 15 Temmuz 2009'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan isimsiz ve imzasız bir e-posta ihbarıyla başladı. Donanma Komutanlığı'nda görevli bazı teğmenlerle askeri okul öğrencilerinin uyuşturucu ve fuhuş temelli örgütsel faaliyetler içerisinde oldukları iddia ediliyordu. İstanbul Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı sanık karar takip formu incelendiğinde çarpıcı bir gerçek ortaya çıkıyordu. Belgenin üzerindeki tarih 28 Haziran 2009'du. Demek ki soruşturma e-posta ihbarıyla başlatılmamıştı. Komplo planlanmıştı. İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı diploma töreninde karşılaştığım İstanbul Valisi'ne bu yapılandan çok rahatsız olduğumu söyledim. Vali Başbakan'a bilgi verip müsaade istedikten sonra Ankara'ya Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. Valinin elinde iddia edilen kafes eylem planı vardı. Kafes eylem planının 21 Nisan 2009 günü ilginç bir şekilde Levent Bektaş'ın iş yerinde bulunduğu ileri sürüldü. Anlaşılan geçen sürede polis bu komplo planı üzerine çalışmıştı. İddia edilen planı karargah inceledi. Gecikmesiz olarak incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kafes eylem planı gönderildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortada bir delil veya bilgi bulunmadığı için askeri savcılık tarafından soruşturma açılmasına gerek duymadı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Kasım 2009'da kafes eylem planı soruşturmasını açtı. Poyrazköy ve amirallere suikast soruşturmaları sonunda hazırlanan iddianameleri inceleme müteakip 10 Şubat 2010 günü bir gazeteye röportaj verdi. Amacım kamuoyunu bilgilendirmekti. Röportajda şu konulara değinmiştim. Bir denizaltıda bomba patlatıp çoluk çocuğun ölümüyle kaos yaratılacağı iddia edilmektedir. Bulunan patlayıcı ise yarım libre TNT ile iki burgu patlayıcı, toplam 400 gram. Patlayıcıların buradaki kripto cihazlarının düşmanın eline geçmesini önlemek üzere eskiden konulduğu belli. Usulüne göre imha edilmemiş. 450 gram patlayıcı denizaltıyı batırır mı? Hayır. Gemiye ziyaret için gelen çocukları öldürmek için konulduğunu iddia etmek saçmalıktır. İddianamenin suçlar bölümünde amiralleri suikastla ilgili bir satır var mı? Hayır. Bu denizciler kendi komutanlarına dahi suikast yapacaklar diye yazan, çizen, bağıranlara ne oldu? Bunun hesabını kim verecek? Böyle rezillik olur mu? Deniz kuvvetleri sürekli gündemde. Neden? Karadeniz'in önemi giderek artıyor. Doğu Akdeniz'inki zaten malum. Milli gemi projesiyle artık kendi gemilerimizi üreteceğiz. Bize karşı yapılanların arka planını biliyoruz. Birileri gerekeni yapar diye susuyoruz ve bekliyoruz. Ama bunun da bir sınırı var. Bu konuşmada hakkımda hazırlanan iddianame de yer aldı. Suçlama yine aynıydı. Ergenekon davasını kamuoyu önünde itibarsızlaştırma ve yargılamayı etkileme. Peki ne oldu? Ekim 2015'te kafes eylem planı, amirallere suikast, Gölcük belgeleri gibi davaların birleştirildiği 84 sanıklı Poyrazköy'de ele geçen mühimmat davasındaki bütün sanıklar beraat etti. 7 Ağustos 2009'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar aldı. Suç yerinin Ankara olması nedeniyle iltica ile mücadele eylem planı ile TSK'yı aşağılama ve hakaret suçuna ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesini istedi. Bu karar çok önemliydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddia edilen planın birileri tarafından üretildiğini ve bunların amaçlarının ise TSK'ya bir komplo, kumpas kurulması olduğunu bir noktada kabul ediyordu. Bu aslında çok önemli bir kırılma ve dönüm noktasını oluşturuyordu. Komplocular tam bir panik içine girmişlerdi. Komplocular iddia ettikleri iltica ile mücadele eylem planı ile girdikleri çıkmazdan çok rahatsızlardı. Medyadaki rüzgar aleyhlerine dönmüştü. Çıkış yolu aradılar. Çözüm 30 Eylül 2009 günü Savcı Zekeriya Öz'e gönderilen bir ihbar mektubunda bulundu. İhbarcı mektuba göre bir subaydı. İhbarcı subay mektupla gönderdiği iltica ile mücadele eylem planının ıslak imzalı olan dosya suretini 12 Haziran 2009 günü klasörden almıştı. Neden 3,5 ay bekledi? Kimse bu konunun üzerinde durmadı. Öz, ihbar mektubu kendisine ulaşır ulaşmaz 16 Ekim 2009 günü mektubu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderdi. Olay 23 Ekim 2009 günü basında yer aldı. İşin ilginç yönü 19 Ekim 2009 günü de Habur olayı yaşanmıştı. Bu iki olay arasında bir ilişki olduğu şüphesini çok kişi taşımaktaydı. İddia edilen plan üzerindeki ıslak imzanın incelenmesinin yapılması ise tam 3,5 ay sürdü. Karar 4 üyenin muhalefetiyle çıktı. Bir imzanın incelenmesi bu kadar süremez. Bu akla arzu edilen bir şekilde raporun çıkması için kadrolaşma için harcanan sürenin 3,5 ay aldığını getirir. 11 Kasım 2009 günü ifadeye çağrılan Albay Çiçek tutuklandı. Giydiği eldivenlerle ıslak imzalı planı ele alan Çiçek defalarca planın üzerinde bulunan parmak izlerinin incelenmesini talep etti. Bu talepler hiçbir zaman dikkate alınmadı. Çünkü hazırlanan plan üzerinde komplocuların parmak izleri vardı. Başbakan iddia edilen irtica ile mücadele eylem planının yer aldığı ihbar mektubuna ilişkin kendisine sorulan soruya 8 Kasım 2009 günü şöyle cevap vermişti. Genelkurmay Başkanı ile irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili aramızda bir sorun, güven sorunu yok. 27 Ekim 2009 günü Erzincan Çatalarmut köyü yakınında bulunan DSİ barajında mühimmat bulundu. Mühimmatı bulunan Göyne isimli bir gizli tanıktı. İfadesi şöyleydi. Balık tutmak için göle gittiğimde göl sularının çekilmiş olduğunu gördüm. Biraz dikkatle baktığımda yan taraflarda bir adet el bombasının olduğunu gördüm. Etrafa saçılmış çok sayıda mermilerin ve el bombalarının olduğunu görünce görüşmekte olduğum polis memuruna telefonla ihbar yaptım. Mühimmatları bulan vatandaş gizli tanık yapılıyor. Nasıl oluyorsa o vatandaş ihbarı arkadaşı olan polise yapıyor. Gerçekten inanılması zor bir durum. Daha sonra tutuklanan MİT personeli Çatalarmut'taki mühimmatı oraya polisler koydu diye ifade verdi. 10 Aralık 2009 günü 3. Ordu Komutanı Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı. Bu bir ilkti. Görevi başında bir ordu komutanı şüpheli olarak ifade vermeye çağrılmıştı. Mazeret gösterilerek ordu komutanı ifade vermeye gönderilmedi. Kasım ayı içinde Deniz Kuvvetleri personeline yönelik büyük bir karalama kampanyası da yürütülmüştü. Soruşturmaların bir ordu komutanına kadar uzaması TSK personeli üzerinde büyük etki yaratmıştı. Bunun üzerine 3. Ordu bölgesine giderek personele moral desteği verilmesinin uygun olacağı düşünüldü. 17 Aralık 2009 günü Trabzon'a gidildi. Trabzon limanında bulunan Oruç Reis fırkateyninde bir konuşma yaptım. Konuşma yeri için bir fırkateyni seçmemin nedeni Deniz Kuvvetleri personeli üzerinde olumlu etki yaratmaktı. Ergenekon savcı ve hakimleri konuşmanın bütününe bakmadan bir cümleyi saptırarak Oruç Reis'in kişiliğinden hareket ederek anlamsız suçlamalarda bulundular. Üzerinde durdukları cümle şuydu. TSK'ya karşı yürütülmekte olan asimetrik psikolojik harekata ilişkin bazı hususlara değinmek istiyorum. Bu konulara TCG Oruç Reis fırkateyninde değinmenin de özel bir anlamı var. Halbuki daha önce de değindiğim gibi Oruç Reis fırkateynini seçmemin nedeni Deniz Kuvvetleri personeline moral vermekten ve TSK'ya karşı yürütülen asimetrik psikolojik harekatı değinmekten başka bir şey değildi. Nitekim bazı köşe yazarları da yazdıkları yazılarda bu konuya bu şekilde değinmişlerdi. Konuşmada dikkati çeken diğer hususlarsa şöyleydi. Karadeniz halkının ulusal konulara karşı hassasiyeti, TSK'ya karşı ilk defa asimetrik psikolojik harekatın medya aracılığıyla yürütüldüğü, adli makamların ihbar mektupları, itirafçılar ve gizli tanık ifadelerinden hareket ederek soruşturma açtıkları, TSK personeline karşı yürütülen soruşturmalar hakkında Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verilmediği, polis ve askerin karşı karşıya gelebileceği durumların olmasına neden olunmaması. Konuşmada söylediğim şu sözlerse Ergenekon savcı ve hakimleri tarafından görülmedi bile. Son zamanlarda artan toplumsal olaylarda şiddete başvurulduğunu görmekteyiz. Bu olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Toplumun bütün kesimleri sağduyulu olmak, tahriklere kapılmamak zorundadır. Toplumsal çatışma hiç kimseye ve ülkemize fayda sağlamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri her vesileyle demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olduğunu ifade etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman hataları örtme, suçluları koruma durumunda olmamıştır. Konuşmamı da şu cümleyle tamamlamıştım. Gün, birlik, beraberlik ve bütünlük günüdür. 19 Aralık 2009 günü akşamüstü Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı ile ilgili olay oldu. Yani Trabzon konuşmasından neredeyse 2 gün sonra. Trabzon'da şikayet ettiğimiz konulara adeta birer cevap gibi olan olaylardan bize bilgi verilmedi ve yaratılan olaylarla da adeta polis asker çatışmasına neden olunmaya çalışıldı. Bu konuya ilişkin örnekler şunlardır. Polis medyaya göre en az Mart 2009'dan beri o bölgede askerlerin kiraladığı bazı araçların dolaştığını biliyordu. Ama Genelkurmay Başkanlığı'na bunlar kime aittir, neden burada bulunuyorlar diye sorma ihtiyacı duymadı. Karşılıklı güvenin ve devlet adabının olduğu ülkelerde olduğu gibi şüpheli durumlarda TSK ile irtibata geçerek bilgilendirme yapılması ve gerçekten şüpheli bir durum varsa da ordu ile işbirliği yapılarak yasalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken bunlara asla itibar edilmedi. Çünkü amaç TSK'ya komplo kurulmasıydı. Fırsat kullanıyordu. Yakaladıkları bu fırsatı kullandılar. Aynı tip diğer bir olay ise 31 Aralık 2009 gününde yaşandı. Polis Deniz Kuvvetleri'ne ait iki beyaz aracı durdurdu. Merkez Komutanlığı ile irtibata geçilmesine yine gerek duyulmamıştı. İhbara göre araçtakiler bir hakimi takip ediyordu. Onu suikast girişiminde bulunacaklardı. Bu olayda asker ve polis neredeyse karşı karşıya geliyordu. Ayrım sonu sayfa 169.